Ayrım 17, Kusursuz Plan, Clive Cussler. Sayfa 197. 24. Bölüm. Bell, Şerif Henry Pardee ve banka müdürü Murray Oxnard'a durumu açıkladı. Sofraya oturmuşlar, Şerif'in karısının hazırladığı kahvaltıyı yiyorlardı. Pardee'nin evi, ofis ve tutuk evi olarak kullanılan binanın tam arkasındaydı. Şerif kalkıp kapının kilidini kontrol etti ve içerisinin görülmemesi için perdeleri kapadı. Bell, Şerif'ten çok etkilenmişti. Salonun bir duvarı tavana kadar yükselen bir kitaplıkla kaplıydı ve raflarda Shakespeare, Platon, Voltaire, Bacon ve Emerson'ın eserleriyle bir yığın Latince kitap vardı. Bell o güne dek bu kadar iyi eğitimli bir kanun adamı görmemişti. Pardee elini kırlaşmış gür saçlarında gezdirdikten sonra bıyığını çekiştirdi. "Demek kasap haydutun bankamızı soyacağını söylüyorsunuz Bay Bell." "Kesin bir şey söyleyemem," dedi Bell. "Ama onu tanıdığımız kadarıyla First National Bank'tan gelecek olan yüklü miktar aklını başından alacaktır."
"Benim böyle bir para naklinden haberim yok," dedi Murray Oxnard. Uzun boylu, geniş omuzlu, dar kalçalı, az konuşan bir adamdı. Çok ender gülerdi ve yüzünde hep memnuniyetsiz bir ifade olurdu.
"Böyle bir nakliyat yok," dedi Bell. "Haydutu deliğinden çıkarmak için bir tuzak." Pardee parmaklarını masanın üstünde tıklattı.
"Eğer gazetelerde bahsedildiği kadar akıllıysa, biraz soruşturduktan sonra bunun bir tuzak olduğunu öğrenir."
Bell başını iki yana salladı. "Hayır efendim, Denver'daki bankanın yöneticileri bu uydurma haberi destekleyecekler."
"Sormamda bir sakınca yoksa," diye başladı Pardee. "Neden Telluride'ı seçtiniz?"
"Çünkü kutu gibi bir kanyonda bulunuyorsunuz ve tek giriş çıkış noktası batıda. Eğer soygun esnasında onu yakalayamazsak, kaçmasına engel olmak için şehrin konumu oldukça uygun."
"Bundan hoşlanmadım," dedi Oxnard. "Haydutun göz kırpmadan insan öldürdüğü biliniyor. Çalışanlarımın hayatını tehlikeye atamam. Elime onların kanının bulaşmasını istemiyorum."
"Soygun gerçekleşirse siz ve adamlarınız o sırada bankada bulunmayacaksınız. Çalışan olarak ben ve bir başka Van Dorn ajanı bankada bulunacak. Haydutun soygunlardan sonra bir tren vagonuyla kaçtığını bildiğimiz için başka bir ajanımız da gelip giden trenleri kontrol edecek."
"Müşterilerim ne olacak?" diye üsteledi Oxnard. "Onların işlemlerini kim yapacak?"
"Ben de ajanım da günlük banka işlemlerinde tecrübeliyiz. Eğer haydut vezneye gelirse onu karşılamaya hazır olacağız."
"Nasıl biri olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu Pardee.
"Bir tek küçük parmağının olmadığını ve saçlarının kızıl olduğunu biliyoruz. Bunun dışında onu kimse tarif edemedi."
"Çünkü kendisini tanıtlayacak herkesi öldürüyor. Sizin de elinizde sağlam bir tanım yok."
"Ben hala bu işe soğuk bakıyorum," dedi Oxnard.
"Müşterilerimden biri yanlış zamanda, yanlış yerde olup öldürülebilir."
"Her türlü önlemi alacağız," dedi ben. "Biraz riskli olabilir ama bu haydutun mutlaka durdurulması lazım. Şu ana kadar 30'dan fazla insan öldürdü. Onu yakalayıp cinayetlerine son verene kadar kim bilir daha kaç kişiyi öldürecek."
"Ben nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu Pardee.
"Adamlarınız da bankanın etrafında devriye gezip haydutu korkutmayın," dedi Bell. "Mümkünse hiç ortalıkta görünmeyin. Ama adam işe koyulursa hemen müdahale etmeye hazır olun. Haydut soyguna kalkıştığı zaman kullanmamız için bir sinyal ayarlarız." Her ne kadar Oxnard'ın aklı bu tuzak işine hala tam yatmadıysa da Pardee şimdiden kendi bölgesinde haydutun suçüstü yakalanmasıyla kazanacağı şöhreti hayal etmeye başlamıştı. Onun gözünde bir tartışma çoktan bitmiş karara varılmıştı. Geriye sadece bir tek sorusu kalmıştı.
"Para nakliyatı ne zaman yapılacak?"
"Yarın," dedi Bell.
Oxnard ona merakla baktı. "Şu anda kasadaki gerçek maaş ödemeleri için gelmiş olan para ne olacak?"
"Bırakın kasada kalsın, haydutun onu alamayacağını garanti ediyorum." Pardee bıyıklarını burdu.
"Hiç maaş gününde bir maden şehrinde bulundunuz mu Bay Bell?"
"Henüz bulunmadım ama duyduğum kadarıyla epey taşkınlık olurmuş."
"Bu doğru," dedi Oxnard gergin bir gülümsemeyle. "Her maaş gününde şehrin bir ucundan diğerine kadar yer yerinden oynar."
Pardee de gülümsedi. "Evet, madenciler onca emekle kazandıkları paraları viski ve kumarda harcayana kadar bütün salonlar ve randevu evleri dolup taşar."
Bir an susup Bell'e baktı. ''Nerede kalıyorsunuz? Belki sizinle temas kurmam gerekebilir.''
''Mamie Tubbs'ın pansiyonunda kalıyorum.''
''Dikkat çekmemek için iyi bir yer.'' dedi Oxnard. ''Mamie tatlı bir kadındır ve çok iyi bir aşçıdır.''
''Yahnisini çok beğendim.'' dedi Bell. Kahvaltıdan sonra toplantı bitti. Bell ve Oxnard yemekler için Bayan Pardee'ye teşekkür ettiler. Üç adam dışarı çıktıktan sonra Pardee ofisine gitmek üzere onlardan ayrıldı. Bell ve Oxnard da iç yerleşimi incelemek için bankaya gittiler. Zemin kat binlerce başka bankayla aynıydı. Banka müdürünün ofisi nakit çekmecelerinin önündeki alan dışında camla kaplı bir veznedar kabininin arkasındaydı. Bankonun bu kesimi dar aralıklı parmaklıklarla çevriliydi. Büyük bir kasa lobinin yanına doğru uzanan bir girintide bulunuyordu. Bell kasanın mesai saatlerinde hep kapalı tutulduğunu, sadece banka kapandıktan sonra para çekmek veya bütün hasılatın içeriye konulması için açıldığını öğrendi. ''Kasa odanız yok mu?'' diye sordu Bell müdüre. ''Gerek duymadık. Maaşlar bize geldikten iki gün sonra çok sıkı muhafaza altında madenlere gönderilir.''
''Neden iki gün sonra?''
''Denver'daki bankadan gönderilen miktarı doğrulamak için saymamız gerekiyor.''
''Demek ki haydutun harekete geçmesi için az bir süre var.''
''Evet,'' dedi Oxnard. ''Eğer bu işe kalkışacaksa yarın yapmak zorunda.''
''Hiç para yatıran yeni bir müşteri veya bankaya girip hiçbir şey yapmadan tekrar dışarı çıkan birini gördünüz mü?''
''Liberty Bell Maden Şirketi'nin yeni denetçisi gelip bir çek hesabı açtırdı.'' Oxnard bir an tavana bakıp düşündü. Sonra bir de çok güzel bir kadın geldi ve küçük bir hesap açtırdı. Hali çok acıklıydı.
Acıklı mı?
Kadının kocası Colorado'da zengin olma hevesiyle onu Iowa'da terk etmiş. Demir yollarında kondüktör olan bir arkadaşı, kocasının Telluride'deki madenlerde çalışmaya gideceğini öğrenip ona söyleyene kadar adamdan hiçbir haber almamış. Kadın onu bulma ümidiyle buraya gelmiş. Zavallı. Büyük ihtimalle kocası madenlerde ölen birçok adamdan biridir.
Maden denetçisinin adını verebilir misiniz dedi Bell. Kontrol edeyim.
Hemen öğrenirim.
Oxnard ofisine gidip bir iki dakika sonra döndü. Adamın adı Oscar Reynolds.
Teşekkür ederim.
Kadını da soruşturacak mısınız diye sordu Oxnard.
Haydut bugüne dek hiç kadınlarla çalışmadı. Aslında erkeklerle de çalışmadı. Soygunlarını hep tek başına yürütüyor.
Her neyse dedi Oxnard iç çekerek, zavallı kadın. Topu topu $2 bir hesap açtırdı. Yiyeceğini sağlamak için herhalde genel evlerden birinde çalışmak zorunda kalacak. Çünkü Telluride'da kadınlara pek iş yoktur. Olan birkaç işi de zaten madencilerin karıları kapmış durumda.
İşi sağlam almak için onun da adını rica edeyim.
Rachel Jordan, Bell güldü. Kadının adını hemen hatırladınız.
Oxnard gülümsedi. O kadar güzel yüzü olan birini hatırlamak zor olmuyor. Nerede kaldığını söyledi mi?
Hayır ama sanırım randevu evlerinden birinde kalıyordur.
Oxnard ona bilmiş bir bakış attı. Onu arayacak mısınız?
Hayır dedi Bell düşünceli bir ifadeyle. Kasap haydutun bir kadın olabileceğini hiç sanmıyorum.
25. Bölüm. Margaret'in Pasifik Caddesi'ndeki bir randevu evinde fahişe hayatı sürdürdüğü yoktu. New Sheridan Otel'de kalıyordu ve konforu yerindeydi. Zemin kat planını incelemek, kaç eleman çalıştığını, nerede oturduklarını ve kasanın ne tip olduğunu öğrenmek amacıyla bankada küçük bir hesap açtırdıktan sonra aslında var olmayan, kayıp kocasını soruşturmak için tek tek bütün maden şirketlerine gitmişti. Bu çabaları sayesinde hikayesi inandırıcı olmuş, kısa zamanda hakkındaki dedikodular başını alıp gitmişti. Margaret adamla yüz yüze gelebilmek için uydurma hikayesiyle Şerif Pardee'ye bile gitmişti. Şerif'ten kocasını bulmakta yardım istediği sırada Bayan Alice Pardee ofise girdi. Alice çaresiz bir şekilde kendisini terk eden kocasını arayan bu rengiz olmuş, ucuz pamuklu elbise içindeki kadına hemen acıdı. Rachel Jordan'ın açlıktan ölmek üzere olduğunu varsayıp onu evine yemeğe davet etti. Margaret yemeğe gelirken yine üstünde San Francisco'da yoksullar için elden düşme kıyafetler satan bir dükkandan almış olduğu aynı ucuz elbise vardı. O akşam Margaret mutfakta Alice Pardee'ye yardım etmeye kalkıştı. Ama Şerif'in karısı çok geçmeden misafirinin bu işlerden pek anlamadığını fark etti. Alice yemekte pirzola, haşlanmış patates ve sebze, tatlı olarak da elma turtası ikram etti. Yemekten sonra salona geçtiler ve çay servis edildi. Alice eski bir piyanonun başına geçip birkaç parça çaldı. ''Bayan Jordan, nerede kalıyorsunuz?'' diye sordu Alice çaldığı parça bitince. ''Miss Billy Maguire adındaki nazik hanım bana kadınlar pansiyonunda garson olarak iş verdi.'' Pardee ve karısı üzgün gözlerle bakıştılar. Alice derin bir nefes aldı. ''Big Billy, gümüş güzeli randevu evinin mamasıdır, bunu bilmiyor muydunuz?'' Margaret şaşırmış numarası yaptı. ''Hiç aklıma gelmedi.'' Alice kadına inansa da Pardee bu yalanı yutmadı. Bir pansiyonla randevu evi arasındaki farkı anlayamayacak bir tek kadın olamazdı. Şerif'in içinde kuşku tohumları yeşermeye başladı. Ama karısının gözlerini merhamet bürümüştü. ''Zavallı kızcağız,'' dedi Alice kolunu Margaret'in omzuna koyarak. ''Gümüş güzelinde bir dakika daha kalmayacaksın. Kocanı bulana kadar burada benimle ve Henry ile kalırsın.'' ''Ama kocam belki Telluride'da bile değildir,'' dedi Margaret ağlamaya hazır bir sesle. ''O zaman benim yoluma devam etmem gerekecek. Hem sizi rahatsız etmek istemem.'' ''Olur mu öyle şey?'' dedi Alice. ''Şimdi hemen Big Billy'nin evine gidip eşyalarını al ve buraya getir. Ben de misafir yatağını hazırlarım.'' Margaret durumun hakkını verdi ve birkaç damla gözyaşı döktü. ''Size nasıl teşekkür edebilirim? Bu iyiliğinizin karşılığını nasıl ödeyebilirim?'' ''Bunu hiç düşünme. Henry de ben de zor durumda kalmış birine yardım edebildiğimiz için seviniyoruz. Hem dinimiz de bunu gerektirir.'' Margaret çayını yudumlarken lafı Pardee'nin şeriflik görevine getirdi. ''Hayatınız heyecan verici olmalı,'' dedi. ''Telluride gözü kara insanlarla dolu bir yere benziyor. İşiniz zor olmalı.'' ''Madenciler zaman zaman hırçınlaşabiliyorlar,'' dedi Pardee. ''Ama cinayet gibi ciddi suçlar 6 ayda bir falan olur.'' İki yıl önce madencilerin grevi sırasında çıkan isyanı bastırmak için valinin orduyu göndermesinden beri şehirde sükunet hakim. Pardee'nin kayıp kocası hakkında soruları cevaplarken Margaret ağırdan alıyor, temkinli konuşuyordu. Buna karşılık Şerif'e şehir ve madenler hakkında birçok soru sordu. ''Bankadan maden şirketlerine bir ayda para transfer ediliyor olmalı,'' dedi laf arasında. ''Evet,'' dedi Pardee, ''maaşlar çok yüksek miktarları buluyor.'' ''Peki soygunculardan ve hırsızlardan hiç çekinmiyor musunuz?'' diye sordu Margaret masumca. ''Madenciler sağlam insanlardır. Suç işledikleri çok ender görülür. Salonlarda ara sıra çıkan kavgalar veya kavganın çok sertleşip birinin ölümüyle sonuçlanması dışında şehrimiz epey sakindir.'' ''Bankaya gittiğimde kasaya baktım, çok sağlam ve güven verici görünüyordu.''
''Sağlamdır,'' dedi Pardee piposunu yakarken. ''5 tane dinamit çubuğu patlatsalar bile açamazlar.''
''Kasa şifresini bilen tek kişi de banka müdürü mü?''
Pardee böyle bir sorunun bir kadından gelmesini tuhaf buldu ama duraksamadan cevapladı. ''Aslında kilit sistemi her sabah saat 10'da açılacak şekilde düzenlenmiş.'' ''Öğleden sonra saat 3'te müdür kapıyı kapatıp saati tekrar kurar.''
''Gümüş güzelinde birisi bana Butch Cassidy'nin buradaki bankayı soyduğunu söyledi.''
Pardee güldü. ''O olay uzun zaman önceydi. O günden beri hiç banka soygunu olmadı.''
Margaret fazla ileri gitmekten çekinse de ağabeyinin başarılı bir soygun yapabilmesi için öğrenmesi gereken şeyler vardı. ''Madenci maaşları, bu para gelir gelmez hemen maden şirketlerine mi gönderiliyor?'' Pardee başını iki yana sallayıp olayı belin duyulmasını istediği şekilde anlattı.
''Para bugün geldi ve doğruca bankaya teslim edildi. Yarın sayım yapılacak, ertesi günde madenlere gönderilecek.''
''Parayı korumak için bankada fazladan muhafız bulunur mu?''
''Gerek yok ki,'' dedi Pardee. ''Bankayı soymaya kalkan biri fazla uzağa gidemez. Demir yolları rayları boyunca telgraf hatları varken bütün eyaletteki şerifler ve emniyet görevlileri durumdan haberdar edilir. Soyguncuları hemen yakalarlar.''
''O halde böyle bir eylemin başarılı olması mümkün değil.''
''Sanırım öyle denebilir,'' dedi Pardee güvenle. ''Başarılı olmasına imkan yok.''
Margaret Şerif'in evinden çıkıp gümüş güzeline doğru yürümeye başladı. Onların görüş mesafesinden çıktıktan sonra yan sokaklardan birine girip birkaç parça eşyasını almak için New Sheridan Otel'e gitti. Yaptığı çalışmadan memnundu ve böylesine şanslı olduğuna inanamıyordu. Şerif ve karısıyla aynı evde kalması sayesinde şehir hakkında çok şey öğrenebilirdi. Ağabeyi geldiği zaman da hataya yer bırakmayan bir plan yapabilmesi için ona yeterince bilgi verebilecekti. Tek sorun ağabeyinin nerede olduğunu bilmeyişiydi. Bildiği kadarıyla Jacob hala şehre gelmemişti. Maaş paralarının madenlere gönderilmesinden önce soyulabilmesi için sadece yarınları vardı. Margaret fena halde huzursuzlanmaya başlıyordu. 26. Bölüm. Ertesi sabah siyah saçlı bir kadın Telluride yolunda boz renkli bir atın çektiği iki kişilik şık bir fayton sürüyordu. Bu yol çiftliklerin ve Rio Grande Southern Demir Yolları şirketinin son istasyonu olan Monroe'dan gelmekteydi. Kadın Denver'dan gelmiş, atı ve arabayı şehirdeki bir ahırdan kiralamıştı. Uzun geyik derisi bir eteklik ve sivri burunlu deri çizmeler giyiyordu. Üstünde ise kurt postu bir ceket ve yeşil bir örgü kazak vardı. Başına da kadınlar için tasarlanmış bir kovboy şapkası takmıştı. Kıyafeti batı için şık ama şatafatlı değildi. Kadın Colorado Caddesi'ne geldi. San Miguel County Mahkemesi'nin önünden geçtikten sonra şehir ahırlarının bulunduğu yerde durdu. Faytondan inip atı bir direğe bağladı. Ahır sahibi dışarı çıkıp şapkasına dokunarak onu selamladı.
''Tünaydın hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim?''
''Lütfen atıma yem ve su verebilir misiniz? Bu öğleden sonra tekrar Monroe'a dönmem gerekiyor.''
''Elbette hanımefendi,'' dedi ahır sahibi. Kadının sesindeki sertlik onu şaşırtmıştı. ''Hazır elim değmişken ön tekerleklerinizi de sıkıştırırım. Biraz gevşemiş gibi görünüyor.''
''İyi olur, çok teşekkür ederim. Ha, bu arada kız kardeşim gelip faytonu alacak ve ücretinizi ödeyecek.''
''Anlaşıldı hanımefendi.''
Kadın ahırdan ayrılıp bir blok ötedeki New Sheridan Otel'e yürüdü. Resepsiyon görevlisinin yanına gitti ve ''Miss Rachel Jordan adında bir hanım otelinizde kayıtlı mı?'' diye sordu. Görevli başını iki yana sallayıp karşısındaki güzel kadına baktı. ''Hayır hanımefendi, Miss Jordan dün gece otelimizden ayrıldı.'' Adam dönüp anahtar ve posta için kullanılan kutudan bir zarf aldı. Ama onu soran biri olursa bu zarfı vermemi istedi. Kadın görevliye teşekkür ettikten sonra dışarı çıktı. Kaldırımda yürüdüğü sırada zarfı açıp içindeki notu okudu. Sonra bunu çantasına soktu ve yürümeye devam etti. Az sonra San Miguel Nehri'nin kuzeyindeki bir tepede bulunan Lone Tree mezarlığına varmıştı. Kapıdan girip mezar taşlarının arasından yürüdü. Gördüğü kadarıyla buradaki ölümlerin çoğu maden kazaları, çığ düşmesi ve veremden olmuştu. Sarışın güzel bir kadın mezarların kenarındaki bir bankta oturmaktaydı. Göz ucuyla başka bir kadının kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etti. Doğrulup bu yabancıya dikkatle baktıktan sonra Margaret birden kahkahayı koyuverdi. ''Olur şey değil Jacob,'' dedi nihayet. ''Bugüne dek hiç bu kadar ustaca kılık değiştirmemiştin.''
Cromwell güldü. ''Beğeneceğini biliyordum.
İyi ki kısa boylu ve zayıfsın.
Neden bunu daha önce hiç düşünmedim ki?''
Acemice eteklerini toplayıp Margaret'in yanına oturdu.
''Söyle bakalım sevgili kardeşim, buraya geldiğinden beri neler öğrendin?''
Margaret ona Şerif ve karısıyla nasıl ahbap olduğunu anlattı. Telluride First National Bank'ın iç düzenini ve çalışanların konumunu çizdiği planı verdi. Raporunun sonunda maaş paralarının Denver'dan geldiğini, bugün sayımı yapıldıktan sonra yarın madenlere gönderileceğini anlattı. Cromwell saatine baktı.
''Banka kapanana kadar bir saatimiz var. Parayı alıp şehirden ayrılmak için en uygun zaman.''
''Bugün demir yolları deposunda dolanan bir adam gördüm. Emin değilim ama seni arayan bir Van Dorn ajanı olabilir.''
Cromwell düşünceliydi. ''Maaş paraları nakledilirken Van Dorn trenleri kollamak için ajanlarını gönderse bile yapacakları şey sadece hayalet kovalamak olur. Benim nereye saldıracağımı bilmesine imkan yok.''
''Eğer senin bir yük vagonunun olduğunu anlamışlarsa onu boyatmakla çok iyi ettin.''
Margaret merakla ağabeyine baktı.
''Bankayı soyduktan sonra nasıl kaçacağımızı düşündün mü?''
Cromwell çakal gibi sırıttı. iki kişilik faytonlarıyla şehirden yavaş yavaş ayrılmakta olan temiz giyimli iki güzel kadından kim şüphelenir?
Margaret kolunu onun omzuna doladı. En güzel plan en basit olanıdır. Harikasın ağabey. Beni her zaman şaşırtıyorsun.
Övgün için teşekkür ederim dedi Cromwell ayağa kalkarak. Fazla zamanımız yok. Maaş paraları bizi bekliyor.
Benim ne yapmamı istiyorsun?
Ahıra gidip benim atımı ve faytonumu al. Ahır sahibine kız kardeşimin gelip bunları alacağını söyledim. Sonra da bankanın arka kapısında beni bekle.
17. ayrımın sonu. Sayfa 208.